Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Rihanna Balıbey.
Ben Cem Bulutsuzluk Özlemişçiler.
Neden?
Çünkü çok mesela bence müzisyenlerin müzikleri yani notaları yani kullandıkları enstrümanlar onların karakterlerini yansıtmıyor. Ama kullandıkları sözler bence direkt olarak karakterlerini yansıtıyor. Mesela Bulutsuzluk Özlem'in şarkısı meşhur var ya biliyorsun. Sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam, yaptığım baştan yapamam falan, bir daha geri dönemem.
Evet.
Çok şey bir şarkı. Karakter yani düzgünüm ben diyor. Ben bir şey diyor doğru yaparım diyor. Mesela o şarkıyı ben yazsaydım öyle yazmazdım.
Nasıl yazardın?
Sözlerimi geri alırım. Yaptığımı yeniden yaparım. Çaldığımı baştan çalarım. Bir daha geri dönerim. Zaten kapıda bekliyorum falan diye. Şarkı güzel. Çok güzel bir nüans. O yüzden şarkı sözü yazmak çok kıymetli bir şey. Onu düşündüm geçen gün de onu seninle paylaşmak.
Çok da zor bir şey bu arada şarkı sözü yazmak.
Tabii canım. Abi bir de kötü şarkı sözü de besteyi de mahvediyor. Mesela müthiş bir melodisi var şarkının ama sözleri öyle saçma ki. Yani şarkıyı söylemeye utanıyorsun.
Bir de sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam. Hani bu kadar iddialı olmak beni hayatta, böyle insanlar beni yorar.
Zaten şov. Yani çok da alırsın. Bir daha da yaz. Ben hani geçen gün konuşmuştuk ya, bizim lisede Burhan vardı, öndeki kıza aşıktı.
Evet evet.
Okuyamıyor diye komple silip yazıyordu. O niye yazdığını yeniden yazıyor. Demek ki geri geldiği zaman yazıyorsun yani. Kız okuyamıyorum diyordu sınavda senin yazdıklarını. Silip baştan yazıyordu her şeyi.
Ya hem öyle hem de mesela bu kadar köşeli insanlar beni hayatta yorar. Hani ya ne yapıyorsun? De, ya abicim sözlerimi geri alamıyorum ya. Niye? Yazdığımı da yaşlar. Bir daha çaldığımı da baştan çalıyorum. Kardeşim sen ne biçim müzisyensin? Yani bir insan aynen, hayatında zaman bir şarkıyı tek bir kere çalarak mı müzisyen oluyor?
Bir de çok sevindi şarkı. Çok seviyor herkes. Binlerce insan diyor ki bir daha, bir daha. Bunu söyledin mi? Hayır. Çaldığımı baştan çalamam. Allah Allah. Çalamam ne olacak? Sanki. Onu bir de mesela şöyle bir laf var ya. Bazı insanlar çok böyle karakteri oturmuş insanlar şey der ya mesela. Abi söz ağızdan çıktı bir kere. Yani ne olacak ki?
Sevgili anlatamadımcılar ve süper efemciler, şu anda saatler Ayşe Balıbey ve Cem işçileri gösteriyor. Şu anda nasıl omurgasız ve karaktersiz oluruz konuşuyoruz. Biz biliyorsunuz ki felsefe olarak aşırı karakterli insanlara karşıyız. Çaldığımızı da baştan çalarız değil mi? Sözlerimizi de geri alırız. Hatta verdiğimiz sözleri de zaman zaman tutmayabiliriz. Ağızdan bir kere çıkarmış. Ne yapalım?
Zaten bizim verdiğimiz sözü tutmamız çok büyük sürpriz olur.
Şimdi sevgili anlatamadımcılar ve süper efemciler. Ayşe'nin bavulu Instagram hesabı ve Cem İşçiler Instagram hesabına şunu yazabilirsiniz. En son ne söz verdiğinizde tutmadınız? Biz de bunu yayında konuşalım. Ben mesela Cem'cim en son kendime ve değerli eşime şu sözü vermiştim. Ben kabak diyetine başlayarak bir haftada 3 kilo veriyorum dediğim hafta o kafasını öbür yana çevirdiğinde benim kakaolu süt içmemle bozulan diyetim ve 65 kiloları görmem, kilo vermeyi bırak 2,5 kilo almamla son buldu. Bu sence verdiğin sözü tutmamak mı oluyor mesela, iradesizlik mi oluyor?
Bu zaten öncelikle şöyle bir şey, diyetle ilgili konuyu çok ayrı bir paragrafta tartışmak lazım. Çünkü kadınların ağzından ben hep şunu duyuyorum. Yarın diyete başlıyorum veya dün diyete başladım. Hiç şunu duymadım. 3 haftadır diyetteyim. Bunu söyleyen hiçbir insan duymadım yani. Hep ya başlamak üzeredir ya da son bir yemek daha. Hep. Yani bir de senin de yaptığın gibi bir diyete başlayıp kilo almak iradesizlikle tarif edilebilecek bir şey değil. Bambaşka bir dünya. Yani bunun karşılığında bir kelime olduğunu da sanmıyorum yani.
Ben de sanmıyorum burada.
Diyet senin ağzında.
Diyet lafı benim ağzımda ve şöyle de bir şey var. Ben konuştukça galiba öyle bir enerji de varmış. O konunun bereketini kaçırır mısın? Hani böyle paraya saplantılı, başarıya saplantılı insanların hep istedikleri şey imtihanı olur ya hayatta. Bir türlü ulaşamazlar ve rahat bıraktığın an gelir ya bazı şeyler insana hayatta. O yüzden
bravo, çok güzel, çok güzel bir nokta, evet.
Diyet de benim için öyle oldu.
O kadar güzel bir şeyden bahsettin ki hepimizin sürekli idealleri, geleceğe dair endişeleri, hayatta dair istedikleri sürekli ağzımızda olunca o büyüsünü yitiriyor. Bence senin daha önce bu filmle alakalı hani söylemeyip anlaşmayı yaptığın zaman benimle paylaşmıştın ya.
Evet.
Onun gibi olmak lazım. Hayatınızdaki gelişmeleri daha ortada hiçbir şey yokken, ki ben çok tez canlıyımdır. Herkes de hiç, abi sen bile heyecanını kaybediyorsun. Aklına birdenbire bir fikir geliyor, 300 kişiye söylüyorsun.
Cemciğim, şimdi her şeyi konuşuyoruz güzel güzel, diyettir işte, bir şeyleri beklemektir, fakat benim bu teknoloji özrümü ne zaman gündeme gelir?
Arkadaşlar gerçekten bazen öyle, radyoda öyle şeyler yaşanıyor ki yani. Mesela bizim şimdi kayıt alan, çok açık söyleyeceğim dinleyicilere. Şimdi arkadaşlar sonuç itibariyle bu bir kayıt ya. Biz işte şeyden bir prodüksiyon, kurulmuş bir çok güzel karnavalın prodüksiyon ofisi odaları var. Oradan kayıt alıyoruz. Halil'le kayıt aldığımız mikrofonların bağlı olduğu bilgisayarlar bayağı titreşimli, dalga frekanslarını gösterdiği bir şey var. Ekran var. Oraya da ara ara bakıyoruz. Bu ekran biliyorsun monitörün bir boyu var. Yani monitör 45 metre değil. Haliyle sınıra geldiğinde orayı şey gösteriyor. Bitmiş gösteriyor ama devam ediyor aslında. Ayça her seferinde, Ayça bir dakika durdu galiba kayıt. Ya arkadaş dur, ya bunu 300 kere deneyimledik. Artık bu kaydın devam ettiğini anla da.
Ya şöyle şeyler oluyor sevgili dinleyiciler. Mesela bana deniyor ki Ayşe, mikrofonun yakın mı uzak mı? Şimdi sonuçta bir yayın yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Bazen ikimiz de şehir dışında olduğumuz zaman uzaktan canlı yayın yapıyoruz. O yüzden hep gözümüzün laptopta ve mikrofonda olması lazım. Ben diyorum ki şu anda benim sesim uygun diyorum işte o müzik aralarında falan. Sonra bir bakıyoruz. Benim mikrofonum Allah'a bakıyor ters. Yani... Geçen gün şöyle bir şey oldu. Seninle paylaşayım. Cem de bilmiyor bunu. Harika bir yayındı. Harikaydı yani. Ve kapattık mikrofonları. Benim mikrofonum tersmiş ve kaydetmemiş. Ben bak acıdan ve üzüntüden bunu Cem'e söyleyemedim bile yani.
Yani bizim anlatamadım biraz... aklımızda kaldığı kadarıyla oluyor bazen. Yani sizlere yansıtamıyoruz. Aramızda konuşuyoruz Ayşe'yle. Sonra siz bunu hiçbir şekilde duymuyorsunuz.
Bir gün de bunu sende olmuştu değil mi Cem, bu mikrofon olayı?
Evet, ben de aslında açıkçası mikrofonu ters bir şekilde tutup kayıt almayı başarmışım.
Bunlar olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor.
Ama bu bence bizim hatamız değil, biliyor musun? Bu kimin hatası biliyor musun?
Kimin acaba?
Bizim editörümüz Fatih. Çünkü her durumda bizi o kadar kurtarıyor ki. Biz ne yaparsak yapalım nasılsa Fatih çözer diye biraz galiba gevşedik.
Evet, evet, bravo. Şimdi çok güzel bir konuya değindin. İnsanların sürekli arkasını toparlayan birileri varsa sevgili dinleyiciler, o zaman çok daha rahat şımarıklık yapabiliyor. Ama sorumluluk duygusu yüksek insanlara baktığımda arkasının hiç kimsenin toparlamadığı insanlar olduğunu görüyorum. Onlar müthiş disiplinli, müthiş iradeli ve müthiş çalışkan oluyorlar hep.
Zaten hayatta çok fazla kişiye güvenen ve bir sürü insanın kendisi için bir şeyler yapabileceğine inanan insanlar başarılı olamıyorlar ne yazık ki. Çünkü hep başkasının kollamasıyla, kuvvetiyle, dayanağıyla iş yapmaya çalışan kişiler başarılı olamıyor. Ama kendine güvenen, her kimseye güvenmeden kendi işini kendi yapmaya çalışan insanlar bugün gördüğümüz o milyon dolarlık yatlara binen insanlar oluyor. Biz de Üsküdar Beşiktaş vapuruna artık yer bulursak bineceğiz.
Milyon dolarlık insanlar deyince aklıma sadece Acun Ilıcalı geliyor. Ve son dönemde biliyorsun Acun Ilıcalı ile arkadaşları da gündeme gelen, benim de kendisiyle takipleştiğim ve sevdiğim bir TV programcısı Candaş Tolga. Candaş Tolga'nın son dönemde ünlü arkadaşlarıyla olduğu ünlülüğünü vurgulaması, insanlar bayağı mavra döndürüyorlar. Kendisi de bunları işte like'lıyor, hani güldüğünü belli eden şeyler yapıyor yani, o eleştiriler. Ama bazı videolarına hiç denk geldiniz mi bilmiyorum sosyal medyada. İşte Sezen Aksu'ya Sezen dediği, işte Acun'a Acun benim çok yakın arkadaşım dediği ifadeleri sen hiç denk geldin mi o videolara?
Ben yok Ayşe, denk gelmedi. Dailymotion'da mı yayınlanıyor?
Belki denk gelmeyen vardır. Ara ara bunları da Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçiler Instagram hesabında gündeme dair eğlenceli videoları da paylaşıyoruz dostlar. Cem, sen ne düşündün? Candaş Tolga'nın ünlüleri tanıyorum manasına gelen paylaşımlarından, yani konuşmalarından ne anladın?
Şimdi öncelikle tanıyor.
Evet.
Yani ana konu bu. Tanımadan sallasa mesela, bizim yıllar evvel İngilizce kursuna gitmiştik biz böyle. Tam böyle kurs tamamen sadece apartman dairesi yani. Asla gerçek bir kurs gibi değil. Hatta mesela normalde ders bittiği zaman zil çalar ya. Bunlar bayağı teyip çalıyordu. Kapıya geliyordu görevli. Teybe kaset takıyordu. Kasetten şey böyle şarkı çalıyor. Na na na na na na na na. Ama play sesini duyuyoruz yani. Ve kadın herkesi tanıdı dedi. Herkesi, ama konuşuyoruz tam durduk yere. Konu diyelim ki Zeki Alasya'dan açılıyor diyelim ki. Ama Zeki Alasya konusunda kendi açıyor.
Ha.
Şey diyordu. Aa dur bir Zeki'yi arayayım, sabah beni aramıştı. Arıyor Zeki Alasya'yı güya. Şey diyor. Aa kapalı. Sonra konu Necat Uygur'dan açılıyor. Aa diyor Neco'yu bari. Bir de böyle ünlüye lakap takanlar vardı ya. Necat Uygur'a Neco diyor falan. Arıyor Necat Uygur'u. Diyor ki kapalı. Herkes de kapalı. Kimsenin kendi telefonu yok. Yani buna benzer bir şey değil. Anladın mı Candaş Tolga'nın yaptığı?
Yok. Adam tanıyor abi. Bayağı arkadaş yani.
Dolayısıyla Acun'un arkadaş olmak veya Sezen Aksu'ya Sezoş demek. Aslında bunların da arkadaşları. Acun'un da arkadaşı yok mu?
Olmaz olur mu? Tabii ki var.
Abi adam Survivor'a Ronaldinho'yu getiriyor.
Ah.
Haberin yok mu?
Yok. Gerçek mi bu?
Paylaştı ya Ronaldinho'yu getiriyorum diye fotoğraf çekildiler.
Ay benim haberim yok, şu anda delireceğim. Ronaldinho benim bu hayatta en sevdiğim futbolculardan biridir.
İnanılmaz bir şey. Kendi açıklığı da dünyaca ünlü bir futbolcuya getiriyorum dedi. Ondan sonra Ronaldinho ile fotoğraf paylaştı. Ronaldinho'ya getiriyorum diye.
Nereye gidiyor artık? Acun ne yaşıyor? Ronaldinho senin için önemli bir futbolcu mudur?
Ne futbolcu mudur?
Ronaldinho senin için de önemli bir futbolcu mudur?
Yok bence vasat, abartı. Ya sen Deniz Ronaldinho'nun futbol tarihini gelmiş gitmiş en ince bilekli ve birçoğumuza... futbol topuyla böreçler mi yapılabiliyormuş ya? Dedirten oyuncusudur. Ne biçim soru ya?
Şimdi bununla ilgili bir tane yıllar önce biliyorsun sosyal medyayı senin benim gibi iyi takip edenler bilirler. Ve yaşları bize yakın olanlar yani 80 ve üstü doğanlar ya da işte özür dilerim 80'lerde ve altında doğanlar Ronaldinho'yu bilirler. Ronaldinho Barcelona'da oynayan müthiş bir futbolcuydu. Ronaldinho'yu çok seven bir beyefendi 2013 yılında bir tweet atmıştı. Şöyle bir tweette. Antepli ev arkadaşım memleketten getirdiği fıstığı sadece Ronaldinho'lu Barcelona maçlarında Zula'dan çıkarırdı. İşte Ronaldinho öyle topçuydu.
Gerçekten de öyleydi.
Bak bu kadar güzel anlatılamaz biliyor musun? Hani hakikaten bazen öğrenci evindeyken o kendi evinden getirdiğin yemek çok kıymetlidir ya.
Şimdi futbol gerçekten birileriyle paylaştığın zaman güzel, eğlenceli bir birçok şey gibi, evet. Film gibi her şey. Başkasıyla paylaştığın zaman güzel ya. Bir gün hiç unutmuyorum Zlatan İbrahimovic müthiş bir sezon geçiriyor ve inanılmaz futbol oynuyor. Ben de futbolu çok seven babamla bunu paylaşmak istiyordum. Yani İbrahimovic'in ne kadar iyi futbolcu olduğunu, onun da seyir zevkine inandığım için beraber bunu paylaşmak istedim. Bir gün maçı açtık beraber. İbrahimovic'in maçı var. Oturduk heyecanla patlamış mısırımızı, cipsimizi aldık, izliyoruz. O gün de İbrahimovic, affedersin yani,
çok kötü.
Berbat oynuyor. Berbat. Ha. Top geliyor ayağına veremiyor. Bilmem ne, sakatmış zaten. Bu an bana dönüp şey var. Şey değişi var. Cemci bu muymuş İbrahim? Hemen beğenmedi, bitti.
Ya bir maçta yargılama nedir ya, mükemmel. Bu Ronaldinho tweetinin benzerini baban atsaydı. Bu muymuş İbrahim? Ben bunun için dolaptan su çıkarmam ne fıstığı diye. Bak bir de biliyorsun Galatasaraylılar da iyi bilirler. Sabri Sarıoğlu. Bir sürü Galatasaraylı arkadaşımı, benim eşim de dahil bir sürü yakın arkadaşımı delirten biliyorsun dağa taşa vurmaları vardı Sabri'nin.
Evet.
Hatta biliyorsun Fatih Terim'in bir sözü vardır. Kaleciyle karşı karşıya kaldığınızda gol olur. Sabri kaleciyle karşı karşıya kalıyorsa başka şeyler olabilir. Yani gol olma ihtimali yok yani diye. Bir de şöyle bir tweet vardı bu Sabri Sarıoğlu ile ilgili. Malatyalı ev arkadaşım memleketten getirdiği kayısıyı sadece sabrisiz Galatasaray maçlarında Zula'dan çıkarırdı. İşte Sabri öyle bir topçu.
Hatta pencereyi iyice kapatırdı ne olur. Bizim stada yakın ev. Top gelir, mop gelir.
Ben bu arada çok severim. Hani hem futbol maçını izlemeyi severim. Bir de ben biliyorsun hep tarafsız olduğum ve takım da tutmadığım için. O yüzden daha keyifli izliyorum ve böyle futbolcuları daha yürekten eleştirebiliyorum. Çünkü hiç kimseye yakın değilim yani.
Evet, o konuda hakikaten futbol biraz da objektif izleyebildiğin zaman daha keyifli bir oyun haline geliyor. Çünkü çok fanatik Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon her neyse olduğu zaman bir kere maçtan zevk almıyorsun. Sadece yenelim istiyorsun. 1-0 olsun bizim olsun. Hiç önemli değil seyir zevki. Hiç önemli değil futbolun kalitesi. Sadece yenelim istiyorsun. Bu bence bir futbol sever olarak çok büyük handikap. Ama futbolu gerçekten seviyorsan tabii ki Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçe'nin yenmesinden haz etmiyorum. Diyecek halimiz yok. Ama yenememişse bile oynadığı futbol iyiyse, rakip de iyi oynamışsa, güzel bir mücadele olmuşsa, iki tarafın birbirini tebrik etmesi bence çok kıymetli bir şey ama şampiyonluk dediğimiz şey o kadar abartılıyor ki her şey. Çok abartılıyor ya. Yani şampiyon olmak için herkes birbirini çiğniyor ya. Ya bir sakin daha işte çok güzel. Okey iki takım çok güzel mücadele ediyor. Fenerbahçe Galatasaray bir hafta önde, bir hafta önde. Yani bence futbola yüklediğimiz anlamı biraz azaltsak biraz daha zevk alacağız.
Doğru. Ya, ya da bu kadar işte fanatik olmasak, ama ben bunu sadece ülkemizde olduğunu düşünmüyorum. İngiltere'ye abi, gidiyorsun, orası da müthiş bir holiganlık var. İşte Prag'a gidiyorsun, aynı şey yani. Avrupa ülkelerini de burada kesinlikle örnek gösteremeyeceğim. Futbol beraberinde zannediyorum bir fanatizmi de maalesef getiriyor. Yani belki de insanlar diyor ki, evet, hani ben de böyle rahatlıyorum diyorlar ama ben maalesef işin o tarafında değilim, hep eğlence tarafındayım. Hep ben Amerika'daki NBA maçlarına çok özeniyorum Cem'cim. Adamlar giriyor, çıkıyor, sosisliyor, sohbet ediyor. İşte o kiss cam'lere bakıp öpüşüyorlar. İnşallah eşleriyle, sevgililerle öpüşüyorlardır yani.
Yok Ayşe, orada herhangi bir taraftarla öpüşüyordu.
Ya bazen öyle yanındaki denk geliyor. Sen de düşünsene, gittin sevgiline hot dog almaya. Yanına da bir adam düştü. Çok yakışıklı ama. Herkes kiss kiss kiss kiss diye bağırıyor. Kız arkadaşı da mecburen artık 50 bin kişiye ayıp olmasın diye öptü.
50 bin kişiye ayıp olmasın ne demek ya? Bu açıklama bu mu? Aşkım ne oldu, niye öptün adamı? Herkes istiyordu. Allah Allah. Ben istemiyordum. Ben de bu arada kis kis kis diye bağırıyordum ya. Ben istemiyordum da elimde hattakla. Sana hardal çok seviyorsun diye hardal sürdüttüm o kadar.
Çok acıklı bir an.
Zar zor anlaştık adamla. Tabii canım, çok berbat bir an. Bir de öküz gibi de kamerada belli yani. Düşünün sen şey diyorsun. Aşkım barbeküyü çok sever ya. Barbeküyü biraz fazla koyabilir miyiz derken arkada bakıyor aşkın öpüşüyor.
Sen hot dogçunun önündeyken bir bakıyorsun hayvan gibi sevgilin. Bir de öpüş demişler böyle. O da abartmış. Böyle dilli milli öpüşüyor yani. Senin de elinde dilli kaşarlı.
Ya. Abi dilli kaşarlığa gerek kalmadı ya.
Abi bizim hayalleri bir siyah çöp poşetine koy şuradan diyeyim. Bazen şunu artık eminim sevgili anlatamadımcılar, Süper FM'desiniz ve yine Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler beyninizin kıvrımlarında dolaşıyor. Instagram adreslerimiz Ayşe'nin Bavulu ve Cem İşçiler. Böyle bir durumla karşılaşsaydınız ne yapardınız, lütfen bize yazın. Sevgilinize hot dog almaya gittiniz, NBA maçına gitmişsiniz. Kiss cam'ler, öpüşülecek o cam'ler var, kameralar. Elinde hot dog'la gazlı içeceğine geliyorsun. Sevgilin başka biriyle cayır cayır öpüşüyor. O an mı bırakırsın? Gider ikisinin suratına da hardallı hot dogları mı yapıştırırsın? Yoksa sen de gider tutar birini mi öpersin kiss cam sırası sana geldiğinde?
Ben oturur hot dog'ımı yerim. Ne yapayım? Öpüşecek bir şey. Hot dog'cıyla öpüşecek halim yok ya. Onun
ay var ya, ben Barış'ı Allah affetsin öyle bir şekilde görsem. Önce o burnundan ona hardalı çektiririm. Nasıl acı biliyorsun? Bir önce sinüsleri açılır, sonra da iki burun deliğine de simetrik şekilde hot dogları sokarım. Ama kiss cam, yani kiss cam bana geldiğinde yaparım onu yani. Hani dikkat ettiysen kalabalıkta ayıp edenin tenhada özrü kabul olmuyor. Biz de bazen bazı şeyleri bize hatırlatsınlar diye bize yapılan ayıpları o yüzden eşimize, dostumuza söylüyoruz. Kiss cam'le yayınlamak gibi.
Bir de kiss cam'de bir de şöyle bir söz konusu, şöyle bir durum söz konusu. Sadece biz de görmüyoruz. Yani değil mi, baktığın zaman işte anneciğim bak şeyle, sevgilimle maça gidiyorum, siz de izleyin maçı, belki bizi görürsünüz diyor. Annesi diyor ki yavrum kızı gördük de seni göremedik. Yani çok üzücü yani, değil
mi? Mükemmel. Peki bu dediğime katılıyor musun? Ben bazen hani ayıplardan konu açıldı ya şimdi, yani biliyorsun bizim bir bölümümüzde sadece ayıpları, yani kanunda ve suçta cezası olmayan ayıpları konuşmuştuk. Şu ayıp mıdır hocam? Sabaha kadar bana birini kötülüyorsun ama sabaha kadar. Ertesi gün bir bakıyorum fotoğraf atmışsın onunla. canım arkadaşım diye, canım dostum diye.
Çok ayıp. Kötülediğin kişiye... Kim bilir ki o kişide de kötülediğin kişi hakkında ne konuştun acaba? Bir de o var. İnsan onu merak eder yani. Şöyle adam, şöyle yamuk bir iş. Oğlum asla güvenilmez buna. Bu var ya, bu herkes satar ha deyip. Sonra canım dostum sen ve ben olalım, dünya bize karşı çıksın ne yazar gibi soru atıp. Aslında asıl bence kötülediği kişiyi trollüyor o. Ben zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Biri hakkında bir şeyler söylüyorsa emin ol senin hakkında da başka birine başka bir şeyler söylüyordur.
Tabii.
Zaten bu bir gerçektir yani. Sana bir sır veriyorsa bir insan, anla ki senin sırrını da başkasına verecek. Yani dolayısıyla bence burada işte sana sürekli kötüleyip o kişiyle beraber oluyorsa o masada kötülenen kişi sensindir.
Doğru. Bir de şöyle bir adet vardır gıybet severlerde. Bak kimseye anlatma diye yemin ettirdi ama. Oğlum anlatmasana o zaman.
Kimseye, bak kimseye atma. Zaten yani bu şey istiyor. O bilgi kendi sınırları dahilinde gezinsin. Hani kime anlatılacağını o karar versin. Ne demek ya, sen başkasıyla ilgili bilgiyi birine anlatıp kimseye anlatma diyorsan o kimsenin de çok yakınları var. O da kimseye anlatma diye anlatacak birilerine. Ne olacak?
Yani biz zaten sana kimseye anlatma diye yemin ettirilen, Kur'an'a el bastırılan, ekmek öptürülen bir şeyi sen 5 dakika sonra birine anlatıyorsan geçmiş olsun yani. Zaten o dünyaya yayılacaktı. Çünkü ya bir de arkadaşım hani kasko gibi böyle bir sigorta gibi güvenlik tedbiri olabilir mi? Bak Allah adı verdim kimseye anlatma. Herkes anlatır birine bunu.
Ya bir tweet attım Allah adını verdim RT'leme gibi bir şey oldu yani.
Evet yani beni o kadar büyük bir gıybet verdikten sonra beni pompalı tüfekle avlaman lazım yani birine onu koşarak anlatmamam için. Ama gerçekten bak gıybetler yayılırken insanlar şuna çok şaşırıyorlar abi. Nasıl olur ya? Sana nereden geldi bu bilgi? Nereden mi? 28. kanaldan geldi. Yani şu bir güvenlik tedbiri olabilir mi bir gıybet için? Bak bunu kimseye anlatma. Zaten o anda sen o gıybeti ona anlattığın andan itibaren o hangi 58 kişiye bunu anlatabilirim diye kafasından geçiriyor yani.
Zaten bence kimseye anlatma derken aslında bunun alt metni şu. Kimseye benden duyduğunu söyleme. Anlatman hiç önemli değil. Çünkü ben de sana anlatıma göre birilerini anlatma konusunda beis görmüyorum. Ama bunun benim tarafımdan yayıldığı bilinsin istemiyorum demek bence o.
Doğru, ben bir gevşek ağızlıyım ve lütfen kaynağını söyleme. Ben bu konularda mesela çok delikanlıyımdır. Sen bana dersen ki mesela ya Ayşe bunu kimden duydun? Hemen kaynağımı söylerim.
Kimden duydun? Dur alıntılıyım. Dur SS atayım sana.
Dur sana screenshot göndereyim diye hemen Kemal Kılıçdaroğlu gibi belgelerle konuşurum ben de. Mutlaka 5000 tane screenshot'ım vardır o konuyla ilgili. Ben böyle gıybetin ağız tadıyla yapılanı seviyorum. Şunu sevmem, şöyle insan hiç sevmem bak. Seninle de bunu konuşalım. Sevgili anlatamadımcılar, gıybet bir ihtiyaçtır. Dedikodu insanlara iftira atmadığınız ya da hak yemediğiniz sürece bir bilgi transferi ve paylaşımıdır. Bundan da kimse bizi mahrum edemez. Şöyle insana da hiç güvenmem mesela Cem. Mesela aşırı gıybet yapan ve aşırı dedikodu yapan biri geliyor yanına oturuyor. Sen diyorsun ki duydun mu işte şunu yapmış diyorsun. Böyle yapıyor. Aa ben onun hakkında konuşmam. Lan yedi cihanla konuştun onun hakkında. Benimle mi konuşuyor? Hani bir anda o insana ahlaki değerler yüklenir ya böyle yalandan.
Lan zaten o konu senden çıktı. O konu hakkında konuşmam. Yani o konu hakkında yeteri kadar konuştum daha fazla konuşmama kararımı aldın. Zaten o duyduğumuz şeyi de sen ortaya çıkardın.
Evet.
Ne demek konuşmam ya? Konuşmuşsun ya işte.
Sanki insan bilinçaltında böyle gizli gizli şeyleri birilerine söylediğinde o duyulsun ve bilinsin istiyor gibi gelir. Yoksa duyulsun istemiyorsak hiçbir şey anlatmayız kimseye.
Zaten Ayşe hani... Bir bilgiye sahip olmak, o bilgiyle tek başına yaşamak büyük zulüm. Yani ay, gerçekten evet. Bir şey öğrenmiş olmak bu herhangi bir şey ama illa bir dedikodu da değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde biliyor olmak tek başına bir şey yaramıyor ki. Bunu birileri paylaşmak eğlenceli ya, keyifli.
Doğru.
Bilmeyeni anlatmak veya da senden daha iyi bilene tartışmak. Ya yani bilgi o yüzden zaten güzel bir şey. Bilginin ne olduğu önemli değil. Bilgiyi paylaşırken yaşadığın haz önemli. Bu dedikodu da geçerli. Bu da bir bilgi sonuç itibariyle. Veya asparagas veya gerçek değil veya bir duyum. Her neyse bunu birileriyle paylaşıp onların heyecanını dinlemek zaten bu dünyada başka yaşama ne sebebi var abi? Başka biz niye yaşıyoruz ki ya?
Benim bu hayatta gıybetten daha önemli hiçbir işim yok. Bunu biliyorsun. Sen de biliyorsun. Herkes de biliyor. Geçtiğimiz günlerde şimdi biliyorsun benim ünlü gıybetlerim meşhurdur. Bir film var. Kül filmi. Bu Kül filmi biliyorsun dijital portallı da Netflix'te haftalardır konuşuluyor. Ama şöyle konuşuluyor Cem. Çok kötü bir film diye konuşuluyor. Ve herkes bunu tweet atıyor, story atıyor. Bu arada Instagram hesaplarımız Aysen'in Bavulu ve Cem İşçiler. Ben de paylaşıyorum işte çok kötü film diye. Sonra ne oldu biliyor musun Cem? Ben bunun kötü bir film olduğuna kanaat getiriyorum. Ve artık sosyal medya olduğu için bu bana yetmiyor ya. Aynı gıybet gibi bunu da paylaşmak istiyorum. Yani çok kötü film. Ondan sonra herkes... Bu halkaya dahil olmak istiyor. Bakalım ne kadar kötüymüş diye izliyor. Film 6 haftadır Netflix'te 1 numara.
En kötü film ama. İyi bir şey. Çok fazla merak edilmeyebiliyor. Ama çünkü iyi bir şeyin ne kadar iyi olduğuyla alakalı insanlar çok uzun konuşmaz. Dikkat et mesela çok güzel bir filmden bahsediyorken veya çok güzel bir kadından, çok güzel bir erkekten, çok güzel bir dükkandan bahsediyorken çok kısa geçersin. Dersin ki abi şu restorana git yemeğini ye. Bitti bu kadar. Başka övmek yok. Ama restoranın yemeğiyle alakalı bir olumsuz bir şey yaşadıysan 3 gün anlatırsın arkadaşlar. Sakın gitmeyin. Gittik de çorbadan kıl çıktı. Garson geldi ayağını soktu bilmem ne. İşte kasada sıra var. 50 tane şey. Ama güzelse asla övmezsin. Yani mesela abi adamlar marulları günlük taze her gün şeyden alıyormuş işte. Serada değil gerçekten bahçeden falan. Onu demezsin ama abi gördüm ben marulları ayaklarıyla itiyorlardı desen onu anlatırsın 10 saat.
Ya o yüzden hangi kötü olan şeyin ki, daha detaylı. Garson geldi çorbaya ayağını soktu diyorsun. Bu hangi müessese?
Bu hiç olmayacak bir şey değil. Garson mesela masanın öbür tarafına geçmeye çalışırken yanlışlıkla ayağını... Ya bugün Almanya'ya gittik ya geçen ay, çok enteresan. Her ne kadar Türk de olsalar bazı mesela yurt dışında biliyorsun bu hani diyelim atıyorum 53 euro tut tamam mı hesap? Veya sen 103 euro veriyorsun, o sana 50 euroyu veremiyor, kafası karışıyor. Mesela o hiç yok onlarda. Bir de bir Türk restorana gitmiş olmamıza rağmen organizatör sağ olsun iner inmez şey diyor. Birer Adana kebap yer miyiz? Ya arkadaş daha dur yeni geldik Almanya'ya, hemen Adana niye yiyoruz ya? Adana kebap yiyoruz, Adana'ya gidelim. Neyse çorbacıya gittik tamam mı? Şey dedim ki az çorba alabilir miyim dedim. Çünkü ben çorbanın gerçekten azını seviyorum. Çünkü çorbanın çoğu bence kesinlikle zulümdür. Çorba az dişidir. Çorba bence yarım kase içilmeli. Bunu da bir ara seninle tartışalım. Bu neden böyle olması gerektiğiyle alakalı bir ultimatum paylaşacağım.
Harika az fikir. Bravo bu arada. Tebrik ederim.
Tabii. Teşekkür ederim. Biliyorsun biz gurmeliğimizi böyle bir günde kazanmadık. Az çorba içebilir miyim dedim organizatöre. Bir sorayım abi, az çorba yapıyorlar mı dedi. Az çorba yapıyorlar mı? Ulan bu az çorba başka bir tencerede mi yapılıyor? Arkadaşlar normal mercimek çorbalarını burada kaynatıyoruz. Az çorbaları burada kaynatıyoruz. Az çorba aynı çorbanın kaseye az konulanı. Yani bunu şef garsona nasıl soracaksın? Yani abi bizim kepçenin koyarken şey garson durdurak biliyor mu? Yani durmayı becerebiliyor mu? Bunu mu soracaksın yani?
Ya az çorba nedir işte? Kepçenin yarısını koyduğunda az çorba oluyor. Bu bizde var bu kültür. Bir sürü ülkede yok bu arada. Ama Almanya'da hani bir Türk restorana gidiyorsan asimile mi oldu artık adamlar? Ne oldu bilmiyorum ben de.
Ne bileyim iki saat tartıştık. Dedim az çorba kardeşim. Yani şöyle düşün dedim. Bir kase çorbayı iki kaseye koyun. Bunun gibi. Zaten iki az çorba istiyoruz. Ya o zaman bize bir kase tam çorba getirin. Bir de boş kase getirin gibi. Saçma sapan tartışmalara girdik yani. Allah Allah az koyun şunu ya. Ya bunu, bak çok koyun desem anlarım. Der ki adam ya kaseye sığmıyor birader. Ne demek çok çorba? Tamam aynen. Çok çorba mantıksız. Ama az çorba mantıklı. Az koy da.
Evet abi ya da şöyle yapacaksın. Kaseye tam koyacak. Ondan sonra çıkaracak. Yarısını tencereye boşaltacak. Ondan sonra bu olacak.
Sen tam koy sonra tencereyi de getir abi. Ben kendim kasemi doldurup kendim alacağım.
Arkadaşlar bu Kül filminden bahsederken az önce işte bu insanların kötü şeyleri çoğaltmasından bahsederken Cem bir gıybet geldi kulağıma. Şimdi bugün gıybet konuştuk.
Hayda.
Tabii asla burada söyleyemem. Biliyorsun radyo programında asla isim vererek gıybet yapmamaya yemin içmiş bir insan olarak. Ama bana Ayşe'nin bavulu hesabından yazanlar ya da Cemişçilere, Cemişçilerden yaz. Ne olur Ayşe ablaya söyle söylesin bu gıybetteki ünlülerin ismini diyenlere. Bir son saniye dedikodum var yine anlatamadım biterken. Bu film çekilirken bir sahne var. Bunu izleyenler bilecektir ya da izledikten sonra ancak o sahnede oyunculardan birisi zorlanıyor ve biraz kendine süre isteyerek çektiriyor o sahneyi. Bu sahnenin ne olduğunu ve oyuncunun kim olduğunu da bana Instagram hesabımdan Ayşe'nin bavulundan yazanlara söyleyeceğime söz veriyorum. Cem İşçilere de yazarsanız onu da program bitince kulağına söyleyeceğim, o da size söyler.
Arkadaşlar bana bu konuda yazmayın. Her şey yazın ama bana ya kim ki o demeyin. Vallahi cevap vermem.
Sana ne yazsınlar Cem abi, bize bir az çorba.
Bana az çorba diyeyim, ben çorbanızı göndereyim azını. Abi öbür azını da ben içerim.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum sana. Herkes de çok merak ettiği için. Çok sık Almanya'ya gidip geliyorsun ya. Hakikaten buradaki vatandaşlarımıza mı benziyor orada yaşayanlarda? Çok yani aynılar mı?
Bunu bir sonraki bölümde konuşalım Ayşe'cim. Ya başka bir bölümümüzde. Şimdi programımız tam sonuna geldik. Bununla alakalı bayağı doluyum.
Vallahi mi?
Eğlenceli şeylerim var bununla ilgili yaşadığım şeyler. Bunu gerçekten başka programımızda konuştuk. Programın sonuna geldik artık. Şimdi birdenbire aklımıza bir konu daha geldi arkadaşlar. 8 ile 10 arası anlatımın devam ediyor gibi bir açıklama Süper FM'e yapamayız. Böyle dayatma yapma itibarımız yok. O yüzden bugün programın sonuna geldik ama ilerleyen bölümlerde yaşadığımız Almanya.
Cem İşçilerin Almanya acı vatanda. O zaman sevgili anlatamadımcılar, bugün de yine gıybetin temellerini tartıştığımız ve psikolojik olarak masaya yatırdığımız ve son olarak da bir ünlü gıybetiyle sizlerden uzaklaştığımız bir gün oldu. Instagram hesaplarımız Ayşe'nin Bavul ve Cem İşçiler. Bize bana duyduğunuz en ünlü kimin gıybeti varsa yazın, ben isim vermeden anlatırım. Cem İşçileri de ne istiyorsanız onu yazın.
Bekleriz, öpüyoruz sizi, görüşürüz.
Hoşçakalın, tekrar görüşünceye kadar bay bay.